Ayrım 40, Kürtçülük 1787-1923, Bilal Şimşir, sayfa 482. Reis, müsaade buyurursanız bunları da Hariciye Vekaletine havale edelim. Muvakkık Sekseri, Katip Feyyaz Bey, Yozgat, Hariciye Vekaletine havale edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devrebil, Cilt 9, 2. Basılış Ankara, 1954, sayfa 132-133. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine, Umumi 16.437, Hususi 510. Kürdistan meselesinin Londra konferansında mevzu bahis edilmesi münasebetiyle Van Kürt Rüesası tarafından intihap ettikleri vekillerinin Büyük Millet Meclisi'nde kendi namlarına idareyi hükümet ettiğinden ve konferansta Kürtleri ancak Büyük Millet Meclisi'nin heyeti murahhasası temsil eylediğinden bahisle Hariciye Vekaletine, heyeti murahhasaya ve Londra'daki Düveli Muazzama murahhaslarına telgraflar yazılmış olduğu Van vilayetinden bildirilmekle arzu malumat olunur efendim. 14 Mart 1921, Dahiliye Vekili namına Ahmet Muhtar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 1, Cilt 9, 2. Basılış, Ankara, 1954, sayfa 141. 21 Şubat 1921'de başlamış olan Londra Konferansı 12 Mart'ta sona ermişti. Ama bu konferansla ilgili olarak Kürt ileri gelenlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan çektikleri telgraflar Mart sonuna doğru hala Ankara'ya gelmekte ve bunlar geçten geç milletvekillerine duyurulmaktadır. Bu telgraflardan biri 31 Mart günü mecliste okunmuştur. Bunu tutanaklardan aktaralım. Reis, Doktor Adnan Bey, Kürdistan meselesi mevcut olmadığına dair Vilayet-i Şarkiye'den mevcut, Doğu illerinden gelen birçok telgraf vardır. Hepsi aynı mealdedir. Onları da diğerlerinde yaptığımız gibi Hariciye Vekaletine havale ediyoruz. Fevzi Efendi, Malatya, eğer meclise yazmışlarsa mukabeleden bir teşekkürname yazılsın. Bir tanesi okunsun sesleri. Reis, bir tanesini okuyoruz efendim. Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine, 6,5 asırdır ki Türkiye idaresinde kemali rahat ve refahla yaşıyoruz. Hiçbir zaman Türkiye'den ayrılarak ayrı bir hükümet ve istiklal Kürtlerin hatırına gelmemiştir. Hayat-ı tarihiyemiz, dini bağlarımız ayrılık kabul etmeyecek bir mahiyeti maneviye ve maddiye ile yek diğerine bağlıdır. Kürdistan namına konferansta söz söylemek salahiyetini ancak Büyük Millet Meclisi hükümetini temsil eden Türkiye heyeti murahhasası istimale mezundur. Anlardan gayrı Kürdistan namına konferansta söz söylemek isteyen herhangi bir cemiyet veya ferde bu noktadan idari kelama tarafımızdan hiçbir vakit selahiyet ve vekalet verilmemiştir. Memleketimizin vaziyeti mevkiiye, tarihiye ve iktisadiyesi bir Ermenistan idaresine az çok takarrüpten pek uzak olduğunu bütün hakperverler tasdik ederler. Binaenaleyh öyle hayalat ve mahalat ile mevcudiyetimizin ifna edilmeyeceğine ve konferans heyeti azasından pek kati ümit perverde ettiğimizin dahi heyeti murahhasamızdan rica ederiz. Belediye reisi Arif Meşahih'ten Şeyh Eyüp, Eşraf'tan Mütevvelizade İsmail, Ulema'dan Yusuf, İsmail Fazıl Paşa, Yozgat. Nerelerden geliyor efendim? Reis, Çapakçur, Genç ve daha birçok yerlerden. İsmail Fazıl Paşa, Yozgat, Bitlis'ten, Siirt'ten, Süleymaniye'den mesela. Reis, her taraftan geldi. Cemil Bey, Kütahya. Reis Beyefendi, meclis namına bunlara teşekkür yazılmalı efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 1, Cilt 9, sayfa 280-281. Bu telgrafın okunduğu 31 Mart günü 2. İnönü Savaşları'nın 5. günüydü. O gün Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa karşı taarruz emri vermiştir. Lozan'da Kürtler 1922-1923, Kürdistan 1921 Londra Konferansı'ndan sonra gündemden düşmüştü. İtilaf devletlerinin Mart 1922'de Ankara hükümetine ilettikleri yeni barış önerilerinde artık Kürdistan'dan bahis yoktu. Lozan Konferansı'nda da Kürdistan kelimesinden söz edilmemiş, ettirilmemiştir. Buna karşılık Kürtler Lozan Konferansı'nda iki kez söz konusu olunmuştur. 1. Azınlıklar konusu görüşülürken, 2. Musul sorunu tartışılırken. Kürtler de dolaylı olarak gündeme gelmiştir. Aşağıda bunu açacağız. Önce Lozan'ı biraz hatırlayalım. Lozan Konferansı. Lozan yakın tarihimizde büyük bir olaydır. Türk ulusunu 11 yıl süren savaş döneminden çıkarıp barışa kavuşturmuştur. Türkiye o barışın nimetlerinden hala yararlanmaktadır. Bunun ötesinde Lozan Osmanlı İmparatorluğunu sona erdirmiştir. Avrupa'dan Asya'ya ve Afrika'ya uzanan o eski devleti tarihe gömmüştür. Üç kıtaya yayılmış toprağı, denizi, malı, mülkü, hakkı, hukuku, alacağı, borcu, imtiyazı, kapitülasyonu vesaire bütün takıntılarıyla Osmanlı Devleti'nin defteri kapatılmıştır. Buna karşılık Lozan yeni Türk Devleti'nin tarih sahnesine çıkarmıştır. Ulusal devletimizin bugünkü sınırlarını tanımış ve çizmiş, bağımsızlığını ve egemenliğini onaylamıştır. Türkiye'yi uygar ülkeler arasına katmış, devletler hukuku bakımından onun dış ilişkilerinin temelini atmıştır. Anadolu'da kurulan yeni devletimizin doğuş süreci Lozan'da tamamlanmıştır. Bir başka kitabımda da söylediğim gibi, benzetmede hata olmazsa, Lozan Antlaşması Türkiye Devleti'nin tapu senedidir denilebilir. Bilal Şimşir, Lozan Telgrafları 1, 1922-1923, Türk Diplomatik Belgelerinde Lozan Barış Konferansı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1990. Dahası, Lozan sistemi bugün de yaşamaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile yapılmış olan Versal, Saint-Germain, Trianon ve Nörli barış anlaşmalarıyla kurulan Avrupa Barış Düzeni, İkinci Dünya Savaşı'nda alt üst olup tarihe karıştığı halde Lozan bugün de Türk dış politikasında bir yer tutar. Lozan'a gidiş. 30 Ağustos 1922'de büyük zafer kazanıldı. 9 Eylül'de Türk orduları İzmir'e girdiler. Sonra iki koldan Çanakkale'ye ve İstanbul'a doğru yürüyüşe geçtiler. 23 Eylül'de müttefikler, yani İngiltere, Fransa ve İtalya, Türkiye'ye ortak bir nota verdiler. Ankara hükümetini Venedik'te veya bir başka yerde toplanacak barış konferansına çağırdılar. Konferansa 3 müttefikle birlikte Japonya, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan'ın da katılacaklarını bildirdiler. Türkiye 4 Ekim'de müttefiklere cevap verdi. Konferans yeri olarak İzmir'i önerdi. Boğazlar sorunu dolayısıyla Karadeniz'de kıyısı bulunan Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'ın da konferansa çağrılmalarını istedi. Bu arada 11 Ekim'de Mudanya Mütarekesi imzalandı ve Yunan ordularının Meriç Nehri'ne kadar Doğu Trakya'yı boşaltmaları hükme bağlandı. 27 Ekim'de müttefikler 4 Ekim günlü Türk notasına cevap verdiler ve Ankara hükümetini tarafsız İsviçre'nin Lozan şehrinde toplanacak barış konferansına delege göndermeye çağırdılar. Konferansın 13 Kasım günü açılacağını da duyurdular. Türkiye çağrıyı kabul etti ve Lozan'a delegelerini göndermeye karar verdi. Yine 27 Ekim günü Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa Dışişleri Bakanlığı'na seçildi. 3 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Barış Konferansı'nda Türkiye'yi temsil edecek delegeleri belirledi. İsmet Paşa baş delege, baş murahhas, Sağlık Bakanı Doktor Rıza Nur ve Maliye Bakanı Hasan Bey Saka delege olarak seçildiler. Ertesi gün Türkiye'ye Ankara'dan Lozan'a uğurlandı ve 11 Kasım'da Lozan'a çıktı. Lozan Barış Konferansı bir haftalık gecikmeyle 20 Kasım 1922'de açıldı. İsmet Paşa'ya verilen talimat. İsmet Paşa Lozan'a 14 maddelik bir ana talimatla gitti. Bir Bakanlar Kurulu toplantısında kararlaştırılan bu talimat 3 sayfalık bir belgedir ve her 3 sayfada o zamanki bütün bakanların imzaları vardır. Aslı, Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edilen bu tarihi belgenin tıpkı basımı için bakınız Bilal Şimşir. Lozan Telgrafları 2, Şubat-Ağustos 1923, Türk Diplomatik Belgelerinde Lozan Barış Konferansı, Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara, 1994 tıpkı basım 1-3. 1. Doğu Sınırı. Ermeni yurdu söz konusu olamaz, olursa görüşmeler kesilir. 2. Irak Sınırı. Süleymaniye, Kerkük ve Musul livaları istenecek, konferansta başa bir durum ortaya çıkarsa hükümetten talimat alınacak. 3. Suriye sınırı. Bu sınırın düzeltilmesi için çalışılacak ve sınır şöyle olacak. Resi İbni Hani'den başlayarak Harim, Müslimiye, Meskene, sonra Fırat yolu, Derizor, Çöl, nihayet Musul vilayeti güney sınırına ulaşacak. 4. Adalar. Duruma göre davranılacak. Kıyılarımıza çok yakın olan adalar ülkemizde kalacak, olmazsa Ankara'dan sorulacak. 5. Trakya sınırı. 1914 sınırının elde edilmesine çalışılacak. 6. Batı Trakya. Misaki milli maddesi. 7. Boğazlar ve Gelibolu Yarımadası. Yabancı bir askeri kuvvet kabul edilemez. Bu yüzden görüşmeleri kesmek gerekirse önceden Ankara'ya bilgi verilecek. 8. Kapitülasyonlar. Kabul edilemez. Görüşmeleri kesmek gerekirse gereken yapılır. 9. Azınlıklar. Esas mübadeledir. 10. Osmanlı borçları. Bizden ayrılan ülkelere paylaştırılacak. Yunanistan'dan alınacak tamirat bedeline mahsup edilecek. Olmazsa 20 yıl ertelenecek. 11. Ordu ve donanmaya sınırlama konması söz konusu olamaz. 12. Yabancı kuruluşlar. Yasalarımıza uyacaklar. 13. Bizden ayrılan ülkeler için Misak-ı Millî'nin ilgili maddesi geçerlidir. 14. İslam cemaat ve vakıflarının hakları eski antlaşmalara göre sağlanacaktır. Talimat, Misak-ı Millî'nin biraz genişletilmişi gibidir. Türkiye'nin milli hedeflerini kalın çizgilerle belirlemektedir. İsmet Paşa, Lozan'da bu talimatı yerine getirmek görevini üstlenmiştir. Görüldüğü gibi bu talimat, Türkiye'nin ulusal sınırlarını çizmeye ve bu sınırlar içinde ülkenin bütünlüğünü ve ulusun tam bağımsızlığını sağlamayı amaçlamaktadır. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin dünyaya ilan etmiş olduğu ilkelerinin özünü 1921 yılında bir tek cümlede şöyle toplamıştır. Malum olan hududu millimiz dahilinde memleketimizin tamamiyetini ve milletin istiklali tamını temin etmek. Sadeleştirilmesi şu: bilinen ulusal sınırlarımız içinde ülkenin bütünlüğünü ve ulusun tam bağımsızlığını sağlamak. Nutuk, Söylev 2, sayfa 788-780. Atatürk'ten Bekir Sami'ye mektup, 19 Mayıs 1921. Lozan'da Türkiye'nin ana hedefi buydu. Azınlıklar sorunu. Türkiye'de Müslüman azınlık yoktur. Azınlık ya da ekalliyet denince bizde kadimden beri hep Müslüman olmayanlar, gayrimüslimler anlaşılmış ve yalnız Müslüman olmayanlar azınlık sayılmıştır. Müslümanlar ise hiçbir zaman azınlık sayılmamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nde de Osmanlı Devleti'nde de durum buydu. Müslüman olmayanlar azınlıktı. Müslümanlar azınlık değildi. Yeni Türkiye'de bu durum daha güçlendirilip perçinlenmiştir. Ulusal sınırlarımız içindeki bütün Müslümanlar bir bütün sayılmaktadır, birbirinden ayrılmaz, bölünmez bir bütün sayılmaktadır. Misak-ı Millî'nin birinci maddesinin metni şudur. Madde 1. Devlet-i Osmaniye'nin 30 Teşrin-i Evvel 1918 tarihli hattı mütareke hudutları dahilinde dinen, ırkan ve aslan müttehit yek diğerine karşı hürmeti mütekabile ve fedakarlık hissiyetiyle meşrun ve hukuku ilkiye ve içtimaiyeleriyle şerait-i mühitalarına tamamiyle riayetkar Osmanlı İslam ekseriyetle meskun bulunan aksamının heyeti mecmuası hakikaten veya hükmen hiçbir şekilde tefrik kabul edilmez bir küldür. Maddenin sadeleştirilmiş metni de şudur. Madde 1. Osmanlı Devleti'nin 30 Ekim 1918 günkü silah bırakma çizgisi içinde din, soy ve amaç birliği bakımlarından birbirlerine bağlı olan karşılıklı saygı ve özveri duyguları besleyen soy ve toplum ilişkileriyle çevrelerinin koşullarına saygılı Osmanlı İslam çoğunluğunun yerleşmiş bulunduğu kesimlerin tümü ister bir eylem ister bir hükümle olsun hiçbir nedenle birbirinden ayrılamayacak bir bütündür. Lozan Konferansı'na gidilirken Misak-ı Millî'ye sıkı sıkıya bağlı olan Ankara hükümetinin anlayışı buydu. Türkiye'de yalnız Müslüman olmayanlar azınlık olarak kabul ediliyor ve öncelikle Ermeniler ve Rumlar düşünülüyordu. Bu anlayış İsmet Paşa'ya verilen hükümet talimatında da görülüyor. Ermeni yurdu söz konusu olamaz deniyor. Madde 1. Rumlar için de mübadele isteniyordu. Madde 9. Mübadele konusu Lozan'da nispeten kolayca bir çözüme bağlandı. Barış anlaşmasından önce Türkiye ile Yunanistan arasında Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair bir sözleşme ve bir protokol imzalandı. 30 Ocak 1923. Ermeni yurdu ve azınlıklar sorunları ise Lozan'da kavgalara ve gerginliklere neden oldu. Lozan'da Ermeni yurdu ve Müslüman azınlık kavgaları. İsmet Paşa'ya verilen talimatın birinci maddesi Ermeni yurdu söz konusu olamaz, olursa görüşmeler kesilir diyordu. Ermeni yurdu demek Ermeniler için Anadolu'dan toprak istenmesi demektir. İstenirse barış görüşmeleri kesilecek. Barış görüşmeleri kesilir demek Mudanya mütarekesi rafa kaldırılır, savaşa devam edilir demektir. Türk hükümeti bu kadar kararlıydı. Anadolu'dan Ermenilere bir karış toprak verilemezdi, verilmeyecekti. Gelişmeleri İsmet Paşa'nın Ankara'ya gönderdiği telgraflardan özetleyelim. tarihler telgrafların tarihleridir. 13 Aralık 1922 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 86. Azınlıklar komisyonu toplandı. Curzon görüşlerini açıkladı. Ermeni yurdundan söz etti. Sonra Amerikalı uzun bir konuşma yaptı. Bunun üzerine ben de bir konuşma yaptım. Rumların mübadele edilmesi, geri kalan azınlıkların Türk yasalarının koruculuğuyla yetinmeleri gerektiğini belirttim. 14 Aralık 1922 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 90. Azınlıklar komisyonu toplandı. Cevap verdik. Curzon saldırgan konuştu. Şiddetli propaganda ve tehdit yaptı. Dış basında da Ermeni propagandası yapılıyor. Yarın yine cevap vereceğiz. Durum gergin. Amerikalılar yine bana geldiler. Ermeni yurdunu kesinlikle reddettim. 15 Aralık 1922 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 95-99. 14 Aralık raporudur. Azınlıklar propagandasının nazik bir gününü geçirdik. Curzon'a cevap verdik. Azınlıklar işinin alevlendirilmesi Musul konusundaki isteklerimize bir karşılık sayılabilir. Cidden küstah bir tutumları var. Curzon'dan bir mektup aldım. Musul'u geri vermeyeceğini bildiriyor. 16 Aralık 1922 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 105. Azınlıklar için aşırı isteklerde bulundular. Konferansı kapatabileceğimi duyurdum. Ruslar bana geldiler. Ermeniler konusunda kendilerine tatminkar açıklama yaptım. Ermeniler faal. Aleyhimizde şiddetli propagandalar var. 17 Aralık 1922 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 104. 15 Aralık raporudur. Azınlıklar alt komisyonunda İngiliz Ryan pek saldırgan bir dille Ermeni yurdu istedi. Kesinlikle reddediyoruz. İngiliz müsteşarına uğradım ve Ryan'dan şikayet ettim. Musul ile ilgili isteğimi tekrarladım. 22 Aralık 1922 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 192. 21 Aralık raporu. Alt komisyonlar toplandı. Azınlıklar komisyonunda ırk ve dil azınlıkları tabirini kabul etmedik. Yalnız gayrimüslim tabirini kabul ediyoruz. Şiddetli tartışma oldu. Başkan İtalyan oturuma ara verdi. Saçlarım ağırdı. 10 yaş ihtiyarladım. Bize kuvvet ver şanlı gazi. 23 Aralık 1922 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 130-134. 22 Aralık raporu. Azınlıklar alt komisyonunda olağanüstü zorluk çıkardılar. Ağır tekliflerini reddettik. Müttefikler barış için eskinin yalnız şeklini değiştirip özünü muhafaza etmeye çalışıyorlar. Hemen her meselenin hududunda duvarlara dayanıp durmuşuzdur. Ya bizi yıkacaklar, eski usulde muaddel bir sevr yapacaklar ya da biz onları yıkacağız. Her medeni ve müstakil millet gibi bir sulh yapacağız. Konferansın kesilmesi beklenmelidir. 24 Aralık 1922 Başbakan Rauf Bey'den İsmet Paşa'ya tel. Konferansın kesilmesi ihtimaline karşı orada hazır durumdadır. 24 Aralık 1922 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 137. 23 Aralık raporu. Azınlıklar alt komisyonunda biraz ilerleme oldu. Ermenileri dinlemek istiyorlar, reddediyoruz. 26 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan İsmet Paşa'ya tel. No 160. Ordu iyidir. Hazırdır. Hasretle gözlerinden öperim çok sevgili kardeşim İsmet. 30 Aralık 1922 Başbakan Rauf Bey'den İsmet Paşa'ya tel. No 171. Fevzi Paşa'nın görüşü Lord Curzon'un sevr anlaşmasını değişik ve hafifletilmiş biçimde bize kabul ettirmek istediği anlaşılmıştır. Azınlıklar ve kapitülasyonlar konularında hiçbir fedakarlıkta bulunamayız ve askeri tedbirlere devam ederiz. Döktüğümüz kanları bir takım hayallere feda edemeyiz. 31 Aralık 1921 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 162-163. 30 Aralık raporu. Azınlıklar alt komisyonu toplandı. Durum belirsiz ve kaygı vericidir. Fransa ve İngiltere karşımıza tekrar birlikte çıkabilirler. 4 Ocak 1923 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 180-182. 3 Ocak raporu. Azınlıklar alt komisyonunda pek ilerleme yok. 7 Ocak 1923 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 197-198. 6 Ocak raporu. Azınlıklar alt komisyonunda askerlik, genel af konuşuldu ama çözüme bağlanamadı. Müttefikler Ermeni yurdu, Asiri yurdu, Geldani yurdundan söz ettiler. Rızanur toplantıyı terk etti. Ermeni işini açtıkları zaman sert davranmamız gerekiyor. 10 Ocak 1923 İsmet Paşa'dan Başbakanlığa tel. No 210-211. 9 Ocak raporu. Azınlıklar komisyonu toplandı. Ermeni yurduna kısaca değinildi. Curzon yumuşak bir konuşma yaptı. Yalnız Hristiyan azınlıkların varlığı kabul ediliyor. Azınlıklar işi elverişli biçimde sona eriyor. Ermeni yurdu da son günlerindedir. Amerikalı hiç karışmadı. Bu telgraflardan anlaşılıyor ki Lozan'da azınlıklar kavgası bir aya yakın sürmüştür. Müttefikler Türkiye heyetinin karşısına hem Ermeni yurdu hem de Müslüman azınlık talepleriyle çıkmışlardır. Her ikisi de Türkiye'yi parçalama amacı taşıyordu ve her ikisi de Sevr'de vardı. Değişik adlarla Lozan'da yine gündeme getiriliyordu. Sevr'deki Ermenistan ifadesi Lozan'da Ermeni yurduna dönüştürülerek Türkiye'ye dayatılıyordu. Sevr'de Kürdistan demişlerdi, Lozan'da Müslüman azınlık kavramını antlaşmaya sokmaya çalışıyorlardı. Müttefikler, Azınlıklar Alt Komisyonu'nun 14 Aralık 1922 oturumunda Türkiye heyetinden aynen şu talepte bulundular. Soy, dil ve din azınlıklarının özgürlüğü ve korunması için garantiler. Soy azınlığı denince Türk soyundan saymadıkları bazı Müslüman grupları azınlık statüsüne sokup Türklerden ayıracaklardı. Kürt, Çerkez, Arap, Arnavut, Boşnak vesaire azınlıkları yaratıp Türk milletini parça parça böleceklerdi. Dil azınlığı denince Türkçeden başka dil kullanan Müslüman grupların hepsi azınlık statüsüne sokulup Türkçe konuşanlardan ayrılacaklardı. Kürt, Çerkez, Arap, Arnavut, Boşnak, Pomak vesaire. Kısacası Müslüman azınlık kavramı antlaşmaya sokulmak istendi. Türkiye'ye soy azınlığı, dil azınlığı dayatmaya çalışan müttefiklerin kendi ülkelerinde de farklı soydan, farklı dilden gruplar vardı. Örneğin Fransa'da Fransızcadan başka diller konuşan Basklar, Bretonlar, Korsikalılar, Alzaslılar vesaire. Bunlar azınlık sayılmıyor. Fransız milletinin bir parçası sayılıyordu. Türkiye'de Türkçeden başka diller konuşanların uluslararası bir antlaşmada azınlık sayılmak istenmesi düpedüz bir düşmanlık politikasıydı. Sevr'i diriltmeye çalışmaktı. Gerçekten Sevr Antlaşması'na soy, dil ve din azınlıkları diye bir dizi madde koymuşlardı. Madde 141-148. Sevr'deki bu hükümleri Lozan'da hortlatmaya çalışıyorlardı. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa, Lord Curzon'un Sevr Antlaşması'nı değişik ve hafifletilmiş biçimde bize kabul ettirmek istediği anlaşılmıştır derken haklıydı. Lozan'da ikinci komisyona başkanlık etmiş olan Rıza Nur, Frankler diyor, bizde azınlık diye üç nevi biliyorlar. Irkça ekalliyet, dilce ekalliyet, dince ekalliyet. Bu bizim için gayet vahim bir şey, büyük bir tehlike. Aleyhimizde olunca şu adamlar ne derin, ne iyi düşünüyorlar. Irak, soy tabiriyle Çerkez, Abaza, Boşnak, Kürt, Rum ve Ermeni'nin yanına koyacaklar. Dil tabiriyle Müslüman olup başka dil konuşanları da ekalliyet yapacaklar. Din tabiriyle halis Türk olan 2 milyon kızılbaşı da ekalliyet yapacaklar. Yani bizi hallaç pamuğu gibi dağıtıp atacaklar. Bu taksimi işittiğim zaman tüylerim ürperdi. Doktor Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım 3. Cilt, Altındağ Yayın Evi, İstanbul 1968, sayfa 1044. Rıza Nur fazlaca kendisine yontarak sözünün arkasını getiriyor. Bilekleri sıvadım. Bütün kuvvetimi bu tabirleri kaldırmaya verdim. Pek uğraştım. Pek müşkülatla. Fakat kaldırdım diyor. Bu sonuç elbette sadece Rıza Nur'un çabalarının eseri değildir. Soy ve dil, azınlık kavramı veya Müslüman azınlık kavramını anlaşmaya sokmak misaki milliyi dinamitlemek olacaktı. Türkiye'ye haklı olarak buna karşı çıkacak ve çıkmıştır. Birinci komisyonun 9 Ocak 1923 Salı oturumunun tutanağından birkaç cümlelik alıntıyla bu bahsi kapatalım. Montagna, Ermeni sorunu, Asuriler, Keldaniler sorunu ve her iki Trakya'nın Bulgar geçmenleri sorununa ilişkin olarak alt komisyon Türk temsilci heyetinin kesin red cevabı ile karşılaşmıştır. Bariyere, tasarıda yazılı özel garantilerin yalnız Müslüman olmayanı kapsaması, müttefiklerce gösterilen uzlaşma zihniyetinin elle tutulabilir bir işaretidir. Lord Curzon, alt komisyon önce bütün etnik azınlıkların başka bir deyimle Müslüman olmayan azınlıklar gibi Müslüman azınlıkların da örneğin Kürtlerin, Çerkezlerin ve Arapların tasarıdaki koruma tedbirlerinden yararlanmalarında direnmişti. Türk temsilci heyeti bu azınlıkların korunmaya ihtiyaçları olmadığını ve Türk yönetimi altında bulunmaktan tamamıyla memnun olduklarını söylemiştir. Alt komisyon bu inandırıcı sözler üzerine koruma tedbirlerini yalnız Müslüman olmayan azınlıklara sınırlamayı kabul etmiştir. İsmet Paşa, azınlık terimine sınırlı bir anlam verilmesi müttefiklerce Türk temsilci heyetine yapılmış önemli bir taviz gibi gösterilmektedir. Türkiye'de hiçbir Müslüman azınlık yoktur. Çünkü kuramsal yönden olduğu kadar uygulamada da Müslüman nüfusun çeşitli unsurları arasında hiçbir ayrım gözetilmemektedir. Lozan'da azınlıklar işi böyle sona eriyor. Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar, Belgeler, Önsöz İsmet Paşa, Çeviren Seha Meray, Takım 1, Cilt 1, Kitap 1, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 1969, sayfa 296-297, 301-302-306. İsmet Paşa'nın Lozan'daki sözleriyle tekrarlayalım. Türkiye'de hiçbir Müslüman azınlık yoktur. Dün yoktu, bugün de yoktur. 40. ayrımın sonu, sayfa 496.